Türkiye'de Çağdaşlaşma, Niyazi Berkes, 49. Ayırım. Namık Kemal ve arkadaşlarının Avrupa'daki anlamıyla jön olup olmadıkları sorunu yeni Osmanlı'nın Avrupa'daki eylem ve yazılarında olduğu kadar ileride tartışacağımız kanuni esasinin yapılışında çıkan sorunlarla ilgilidir. Grubun Paris'e gittikten sonra karşılaştığı ve şimdiye dek yorumlanmamış olarak kalan bir iki olay bize ilk ipuçlarını verir. Birincisi, Şinasi'nin Paris'te Namık Kemal ve arkadaşlarını soğuk karşılaması ve onlarla ilişkisini kesmesidir. Şinasi hakkında en iyi yazıyı yazmış olan Akün, Kemal'in de Şinasi'ye karşı olumsuz bir tepkisi olduğunu kaydetmekle bu iki kişi arasında önemli bir görüş ayrılığı çıktığını tek fark eden yazardır. Fakat bu ayrılığın ne üzerine olduğunu tartışmamaktadır. Bizce ayrılık Şinasi'nin gerçek jön olmasına karşılık Namık Kemal'in yeni Osmanlı oluşudur. Şinasi eskiden beri edebiyatçı, dilci, şair olarak alındığı için politik kariyerindeki olaylar ünlü sakal hikayesinde olduğu gibi karanlıkta kalmış, kötümserliği, kişilerden kaçınması, en son psikolojik bunalım içine düşmesi ve cenazesine aydınların bile gelmeyişi yorumlanmaz olaylar olarak kalmıştır. Yeni Osmanlıların tarihi meşrutiyet döneminde, yani bu olaylardan 40 yıla yakın bir zaman sonra yazan Ebu Ziya Tevfik'in Şinasi hakkındaki abartılı yargılarıyla çelişkili olarak onun siyasal görüşlerinden, hele Gianpietri ile olan ilişkilerinden hiç söz etmemesi, ya onun o zaman çok genç ve bilgisiz oluşundan ya da bu tarihi yazdığı zamanın koşulları içinde bütün bildiklerini yazmaktan kaçınmasından ileri gelmiş olabilir. Gerçek şudur ki hem laikliğin hem ulusçuluğun asıl öncüsü Şinasi'dir. Namık Kemal'de bunların ikisi de yoktur. Bu iki öncülüğü Ali Suavi'ye vermeye çalışan baş veren ihtilalci, sarıklı inkılapçı, Türklüğün babası gibi başlıklarla yazılmış eserler, Suavi'nin birbirini tutmaz, Namık Kemal'e göre şarlatanlığa kaçan yanlarını ele alıp abartan yazılardır. Şinasi'nin dil ve anlam sorunlarına dönmesi, bu sorunların onda adeta bir saplantı haline gelmesi de laiklik ve ulusçuluk görüşüyle ilgilidir. O zamanki Osmanlı diliyle bunların ikisi de anlaşılamaz ve aydınlatılamazdı. Şu halde Şinasi'nin halkı aydınlatmadıkça politik eylemde başarı sağlanamaz. Düşününün doğru olan şeklinin aydınlar, dil ve anlam aydınlanması başarılmadıkça, politik dilde çağdaşlaşmadıkça düşünleri ve çabaları anlaşılmaz kalacaktır olması gerekir. Yeni Osmanlıların hiçbiri din, devlet, dil konuları üzerinde Şinasi'nin bıraktığı yerden bir adım ileri gidememişlerdir. Dil, anlam ve terimler açısından Şinasi, Namık Kemal'den daha moderndir. Dikkat çekecek ikinci olay, Namık Kemal ve arkadaşlarının Paris'e gelişi Journal de Debat, La Liberté ve La Science ile devrimci basın tarafından alkışlandığı halde çok geçmeden bunların Avrupa'ya karşı İslamcı ve Leon Cohen'in deyimiyle koyu İslamcı görünmeleridir. Cohen Müslüman demez, Türk der. Fakat o zaman Avrupa'da Fransızca ve İngilizce Türk, Müslüman demekti. Yani Osmanlıların kendileri de Paris ve Londra gibi merkezlerde tanıştıkları liberal ya da sosyalist çevrelerin dilini anlamıyorlardı. Ne birincilerin ulusçuluk davası ne de ikincilerin toplumculuğu kendi davaları açısından bir anlam taşıyordu. Avrupa resmi çevrelerinden de hiçbir ilgi ve yardım göremediler. Hem Fransa hem İngiltere siyaseti Rus tehlikesi karşısında Osmanlı hükümetini destekliyorlardı. Gerçi bu yıllarda 18. yüzyıldan farklı olarak Rusya hayranlığı ya da Rusya'ya karşı bir Helen devleti kurma fikri yoktu. Kendi tavsiyelerine göre reformlar yapmayı kabul eden Tanzimat Devleti, Rusya'ya karşı politikayı tatmin edecek güç ve araç olarak kabul edilmişti. Avrupa'nın liberal ve toplumcu devrim grupları arasında şiddetli bir Çarlık dönemi düşmanlığı vardı. Fakat bunların Rusya'ya karşı olmalarının nedeni, İki büyük batı devletinin kendi emperyalist çıkarları bakımından bir tehlike olduğu için değil, Rusya'nın hükmü altında yaşayan halkların ya da onun gücü karşısında ulusal varlıklarını kaybetme tehlikesi altında olan ulusların kurtuluşu davası idi. Bu yüzden yeni Osmanlılar yalnız bu iki çevreden olan kişilerle ilgi hatta yardım gördüler. Yeni Osmanlılar Cemiyeti'nin nizamnamesinin yapılışında ve cemiyetin propaganda faaliyetlerinin yürütülmesinde her iki gruptan çalışanlar oldu. Bunlardan biri 1830'da Polonya'ya kaçmış bir ulusçu devrimci olan Władysław Plater'dı. Ulusçuluk propagandası işlerinde ve Avrupa diplomasisinde 30 Ağustos 1867'de yapılan Organisation de la Challengerie de la Jeune Turc gibi nizamnamenin yapılmasında çalışmıştır. Türkiye içinde de yeni Osmanlıları destekleyen ve basında da çalışan Polonyalı milliyetçiler vardı. Bunlardan biri asıl adı Konstanty Borzeski olan Mustafa Celalettin Paşa'dır. Namık Kemal'in Leon Cohen'in aracılığıyla tanıştığı Simon Doşe'nin de Yeni Osmanlılar Cemiyeti'nin kuruluşunda çalıştığı bildirilir. Viyanalı olan Doşe, 1848 devrimine karıştığında idama mahkum olmuş, Paris'e kaçmıştı. Paris'teyken 1864'te Karl Marx'ın Londra'da kurduğu ve birinci enternasyonal diye tanınan Uluslararası İşçiler Birliği'ne girdi. Bu sıvatla komün devrimine katılmadan ve daha sonra Marx'ın yerine komünün başkanlığına gelmeden 1867'de yeni Osmanlılarla Leon Cohen'in aracılığıyla tanışmıştı. Yeni Osmanlılar Cemiyeti'nin tüzüğünün yapıldığı tarih, Uluslararası İşçi Birliği'nin Lozan'da yapılan ikinci kongresinin yılına rastlar. Bundan önce Cenevre'de yapılan 1866 kongresinde konu, ulusların özgürlüğü konusuydu. Bunda Polonya'nın ulusal bağımsızlığının desteklenmesine karar verilmişti. 1867 kongresinde asıl konu demokrat haklar ve halka genel seçim hakkı verilmesi sorunu idi. Gerek Karl Marx gerekse Engels Rusya'daki rejimin düşmanı olduklarından İrlanda, Polonya, Macaristan, Hindistan ve Çin olayları dolayısıyla ulusal bağımsızlık akımlarının savundukları halde Balkan halklarının ulusal bağımsızlıklarını desteklemiyorlardı. Bunun Çarlık emperyalizmini Panslavizminin genişleteceğine, bunları Rus propagandasının kışkırttığına inandıkları için bunların Osmanlı İmparatorluğundan özgürleşme davasını gütmüyorlar, bu yüzden de görüşleri yeni Osmanlılara karşı olumlu bir tutum oluyordu. Böyle olmakla birlikte yeni Osmanlı düşünü üzerinde ne Manzini Gabrieldi çizgisindeki liberal, ulusçu, devrimci çevrenin ne de Marksçı sosyalistlerin etkisi olmuştur. Avrupa'da 1867-1870 yılları ulusal özgürlük ve liberal rejim davalarının en kızıştığı bir dönem olduğu halde yeni Osmanlılar devrimci, ulusçu olmadıkları gibi batıdaki anlamda anayasacı, liberal de değillerdi. Bunu çok sonraları Türkiye'de Türkçülük akımı başladığı zaman bu akımın babaları sayılan, ikisi de Yahudi asıllı olan, Yahudilere karşı baskı siyaseti güden, Rusya'ya Yahudilere eşitlik ve özgürlük tanımayan Avrupa rejimlerine karşıt olan David Leon Cohen ve Arminius Wambley, Bamberger ile olan ilişkilerinin yansımalarından görürüz. Birincisi Namık Kemal ile ilişki, Kemal'in İstanbul'a dönüşünden sonra da mektuplaşma şeklinde devam ettiği halde Cohen'in Türkçülük görüşlerinin hiçbir izine yazılarda rastlanmaz. Namık Kemal Osmanlı İmparatorluğu dışındaki Türkleri Müslümanlara zarar verdiklerine inandığı Tatarlar olarak sevmezdi. Tanzimat yıllarında İstanbul'a geldikten sonra ta Orta Asya'ya kadar iddiasına göre derviş kıyafetinde seyahat ederek Rusya'ya karşı büyük bir Türk kavmi olduğunu keşfeden Wambery'nin fikirleri de yeni Osmanlılara bir şey söylemiyordu. Sadece Suavi'nin Müslüman olduklarından ötürü onlarla ilgilendiği anlaşılıyor. Wambery'in Londra'da yeni Osmanlılarla olan tartışmalarından edindiği izlenimi şu acı alaycı satırları gösterir. Bunlar iktidardaki paşa ve efendileri eleştirirler. Onların kötü yöntemlerinin Kur'an yargılarına ve padişah iradesine aykırı olduğunu ileri sürerlerdi. İslamcılığa ve Avrupacılığa karşı İslamcılıkla karşı konulabileceğine inanıyorlardı. Avrupa devrimcilerinin taklit ederek bir takım soyut ilkeleri tekrarlamakla birlikte Osmanlı cedlerine karşı olduğu kadar şimdiki padişaha da bağlılıklarını sürdürüyorlardı. Bunların devrimcilikleri başında bir grandük olmak şartıyla cumhuriyet isteyen bazı saf Almanların devrimciliğine benziyordu. Cohen de mektuplarında Namık Kemal'in Osmanlılığı ile hafiften eğlenir gibidir. Yeni Osmanlıların bir yandan Mustafa Fazıl'ın para yardımına muhtaç olmaları, öte yandan kendi aralarındaki karakter farkları yüzünden karşılaştıkları birçok dertten başka asıl sorunları, özledikleri değişmelerin hangi gücün desteğiyle gerçekleşeceği sorunu idi. Daha sonra Prenses Sabahattin'in de bulduğu deyimle noktayı istinat, yani dayanak sorunu, ihtimal ki Paris'te Şinasi ile Namık Kemal'in arasındaki tartışmanın konusu bu idi. Cemiyet üyelerinden birinin notlarından alınan bir parça bu sorun üzerindeki düşüncelerini yansıtır. Ben bir ülkenin böyle 3-5 kişinin isteğiyle değiştirilemeyeceğini anlayarak çabalarımızın yerinde harcamakta olup olmadığı konusunda büyük şüpheye düştüm. Marifsiz gerçeğe varmanın olanaksızlığını anlayarak elime geçen fırsattan yararlanıp kendimi Paris'e okumaya gelmiş bir öğrenci saymaya başladım. Mehmet Bey yurdumuzda serbestlik usulünün, liberal bir yönetimin yerleşmesini ancak milli bir harekete bağlı görüyordu. Buradaki milli teriminin ulusal anlamında kullanılmadığını, Osmanlı halkı anlamında kullanıldığını sanıyoruz. Ziya Bey amaca ulaşmanın yolunu Sultan Abdülaziz'e hulul ederek iktidarı elde etmekte buluyordu. Agah Efendi ise amacı gerçekleştirmek için önemli mevkilere geçmeyi, gerekirse devlet adamlarıyla uzlaşmayı gerekli buluyordu. Kemal Bey'e gelince o Osmanlı kavminin başlarında Osmanlı hanedanından olanların yürüdüğü yola uyması yetinmeye alışıktı. Bizde padişah ciddi olarak istenmedikçe hiçbir şey yapılamaz inancında olduğundan reformların yürürlüğe konmasını aklına koyan iyi niyetli bir padişahın saltanat makamına gelmesinden başka çare olmadığı düşüncesindeydi. Rıfat Bey herhangi bir girişimin hukuk kuralları içinde olması gerekliliği üzerinde duruyordu. Reşat Bey içinden çıkılmaz bir ikilemde bulunduğumuzu görmekle birlikte ayrıca bir görüşü de olmadığından mümkün olduğu kadar kişisel bilgilerini genişletmeyi en hayırlısı sayıyordu. Suavi'nin delice tutumu, ahlaksızlığı, kişisel çıkarlardan başka bir amaç gütmediği hepimize kesin bildiği için bir derdimiz de bu herifin hakkımızda kötü yorumlara yol açacak bir eylemde bulunmasını önlemek için onu idareye çalışmaktı. Bu koşullar altında yeni Osmanlılar Avrupa'da kafalarına uygun bir çevre bulamadılar. Avrupa devrimci çevrelerinde pan-İslamcılığa karşı daha sonraki dönemlerde farklı bir ilgi olmadığı gibi devletler arasında da Hindistan, Cezayir dolayısıyla bu akıma karşı olumlu bir tutum vardı. Osmanlı padişahının Avrupa gezisi dolayısıyla Fransa hükümeti yeni Osmanlıları suikastçı sayarak Fransa'dan ayrılmaya zorlamıştı. 1867 sonundan Londra'ya geçmek zorunda kaldılar. Mustafa Fazıl padişahla uzlaşarak para yardımını sürdürmekle birlikte onları bırakıp İstanbul'a döndü. Yeni Osmanlılar Avrupa'daki 3,5 yıl kadarlık çabalardan sonra atomlaştılar, dağıldılar. Yeni Osmanlılar ideolojisinin gerçek ve tutarlı biricik temsilcisi olan Namık Kemal'in düşününün incelenişine geçmeden önce buraya kadar sözü edilen Abdülaziz'e yazılmış açık mektupta önemli olan görüşün ne olduğunu belirtmek gerekir. Bu görüş şöyle özetlenebilir. İlerlemenin baş koşulu özgürlüktür. Devletin çöküşünün ve Avrupa devletlerinin karışmalarının nedeni olan kötü yönetimin asıl nedeni özgürlük yokluğudur. Özgürlük olmayan bir ortamda reformlar yapılamaz. Asıl gerekli olan sürekliliği garanti edilecek bir özgürlük rejiminin kurulmasıdır. Bu padişahın bağımsızlığını kaldırmak demek olmadığı gibi halkı dinlerinden ve geleneklerinden yoksullaştırmak demek de değildir. Özgürlükçü bir yönetimin kurulması içteki hastalıkları tedavi edecek, Avrupa devletleriyle ilişkileri normalleştirecek, Müslümanlar için hayırlı olacaktır. Çünkü adalet her yerde birdir, evrenseldir. Dinin alanı sadece maneviyat alanıdır. İnsanı sadece ahirete hazırlar. Bir ülkenin kanunlarını belirleyen din değildir. Din, edebi gerçeklerin ifade olmaktan çıkarılarak dünya işlerine karıştırılırsa hem kendini hem halkını yıkan bir güç durumuna getirilmiş olur. Anayasalı devletler rejimi de evrensel gerçekli olan bir rejimdir. Her ülke için tek meşru devlet şekli budur. Bundan ötürü Müslüman ya da Hristiyan siyaseti de devleti diye bir şey yoktur. Ne de olursa olsun tek bir adalet ilkesi vardır. İstibdat karşısında ters çıkar yol, sorumluluğu kontrol edilebilen bir yönetim kurmaktır. Bu devrime önderlik edecek aydınların ve hükümdarın yapabileceği şey Müslüman ve Hristiyan halklar arasında eşitliği sağlamaktır. Bu mektuptaki düşün çizgisine hakim olan ton, 2. Mahmud'un Tanzimat ilanından önceki tutumuna daha yakındır. açıkça bildirilen devlet-din ayrımı görüşüyle kapalı bırakılan fakat arkadan gönderilecek ayrıntılı bir muhtırada bildirileceği ima edilen özgürlük rejimine uygun federal bir devlet biçimi fikri yeni Osmanlıların özellikle Namık Kemal'in düşününe aykırı iki görüştür. Asıl jön görüşünün iki temel fikri ise şunlardır. 49. ayrımın sonu, devamı 50. ayrımda, sayfa 287.